Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Emel Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Hayat Rehberimiz programına Peygamberler silsilesinden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Hazreti Musa aleyhisselam olacak. Ayet-i kerimelerden hareketle Hazreti Musa aleyhisselamı dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim öncelikle Musa aleyhisselam başta olmak üzere. Çünkü onun kıssasını izah edeceğiz, anlatacağız. Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar ve bütün peygamberlere Cenab-ı Hak salat eylesin, selam eylesin. Hepsine saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onların hem şefaatlerini diliyoruz hem de onlara yakın kulları olmayı arz ediyoruz.
Amin diyelim hocam.
Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kıssası Efendimiz aleyhisselamdan sonra. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz aleyhisselamdan sonra kıssası en uzun anlatılan peygamber Musa aleyhisselamdır. Ama Kur'an-ı Kerim'i acaba Kur'an-ı Kerim Resul Efendimiz nasıl anlatıyor? Onun siyeri nasıl anlatıyor? Bakarsak en uzun anlatılan kişinin peygamberimiz, onun hayatı, onun siyeri ve ahlakı olduğunu görürüz. Yani tartışmaz bir şekilde Efendimizin anlatımı Kur'an-ı Kerim en fazladır. Efendimiz, onun için söylüyorum, Efendimiz'den sonra Kur'an-ı Kerim'de tam 34 surede Musa Aleyhisselam'ın kıssası ta doğumundan vefatına kadar bütün o süreçler böyle ilgili kısımları yine indiği döneme göre, hitap ettiği insanlara göre, problemlere göre 34 sureye taksim edilmiştir. Orada bazen uzun, bazen kısa anlatılmıştır ve
136 defa da ismi geçiyor.
Ve Musa Aleyhisselam'ın 136 defa ismi geçiyor. Niye bu kadar anlatılıyor? Çünkü yani Resul Efendimiz onun Mekke dönemi, Medine dönemi yaşadıkları,
evet evet kesinlikle
sahabe-i kiram mücadelesi, burada Musa Aleyhisselam'ın kıssasının çok mühim örnekliği var.
Ben de oraya temas edecektim hocam.
Evet.
Anlatılıyor, bitiyor değil. Mekke döneminde de yoğun bir şekilde var. Medine döneminde de devam ediyor.
Çok yoğun. Çok yoğun. Çünkü yani Efendimizin Risalet döneminin hepsine ışık tutan, örnek olan, yol açan, yol gösteren Musa Aleyhisselam'ın kıssasından ibretler var, dersler var. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Niye? Tevrat çok büyük bir ilahi kitap, bir anayasa, şeriat kitabı. Hatta Musa Aleyhisselam'dan sonra bütün Resul Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler hep Tevrat'la amel ettiler.
Evet, evet.
Yani uzun yıllar diyeyim ki Tevrat bir anayasa, ilahi anayasa devam etti. Ahkam kitabı devam etti. Musa Aleyhisselam'ın yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile Tevrat arasında böyle bir hem benzerlik var, çok muazzam bir ilişki söz konusu. Hem de Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadıkları kimliği, ahlakı, yaptığı mücadeleyle Musa Aleyhisselam'ın o yaşadıkları birbirine çok,
evet,
serencam birbirine çok irtibatlı. Böyle olunca tabii Kur'an-ı Kerim'de o kıssayı uzun olarak anlatmış oluyor. Biz de inşallah uzun bir şeyi var Musa Aleyhisselam'ın, öyle bir programa sığmaz tabii bu. Yani o kıssanın önemli noktalarını dikkate alarak ona birkaç program yapmaya, iki olur, üç olur neyse yapmaya gayret gösterelim.
İnşallah hocam.
Öncelikle biz Musa Aleyhisselam'ın doğumundan başlayalım. Şimdi İsrailoğulları Yusuf Aleyhisselam zamanında Mısır'a yerleşti. Yakup Aleyhisselam
Kenan
geldi.
Kenan diyarından geldiler.
Yerleştiler ve İsrailoğulları Mısır'a da o zaman başlamış oldu. Sonra tabii uzun bir zaman Mısır'da kaldılar. Ama bir müddet işte şanlarıyla, şerefleriyle orada yaşarken bir müddet sonra Mısır'ın firavunları bunları tabii ezil etmeye başladı. Onları köleleştirmeye falan başladı. Hatta işte Musa Aleyhisselam dünya geldiği zamanki firavun da, çünkü firavunların bazıları biraz da anlayışlı olabiliyor. Hatta işlerinden mümin olanlar falan çıkmış. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki firavun Yusuf Aleyhisselam inanmış ve evet demiş ve çok iyi davranmış Yusuf Aleyhisselam'a, İsrailoğullarına. Ama sonraki dönemlerde hep öyle insan gelmemiş. İşte bu Musa Aleyhisselam'ın doğacağı zamanlarda da çok böyle zalim, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle her işte aşırı giden, alafil ardı, büyüklenen, kibirli, zalim birisi denk geliyor tabii.
Yani Firavun aslında hocam hükümdar demek. Her hükümdar da farklı farklı olabiliyor Mısır döneminde. Olabiliyor. Hazreti Musa dönemindeki çok müteşeddit, çok zalim
çok
bir reşit, kişi.
Tabii. Evet. Cenab-ı Hak onu işte Kur'an-ı Kerim'de işte zalimliğe, cebbariyle, ben senin Rabbinim demekle, işte efendim, zulmetmekle, kibirlikle anlatıyor. Ne kadar kötü sıfat varsa hepsi o dönemin Firavun'unda var. Firavun bir isim değil zaten. Firavun o Mısır'daki o devletin devlet başkanlarının ve Han gibi, Hakan gibi verilen bir lakap aslında
evet
bu.
Evet hocam.
Şimdi rivayet o ki, iki tane bir rivayet naklediliyor. Firavun, o dönemin Firavunu bir rüya görüyor. Rüyasında İsrailoğullardan birisinin çıktığını ve onun İsrailoğullarının başına geçtiğini.
Saltanatını yıktığını.
Ve sonra da kendi saltanatını yıktığını falan görüyor. Görünce de bunu tabircilere söylüyor. Onlar da diyor ki bir tane peygamber çıkacak, o da sizi tahtınızı, saltanatınızı alacak diye yorumlayınca. Bu kez Firavun İsrailoğullarının doğan erkek çocuklarını öldürmeye başlıyor. Kız çocuklarını hayatta bırakmaya başlıyor. Ve bu ayet-i kerimelerde çok net ifade ediliyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak İsrailoğullara nimetlerini hatırlarken veya onların geçtiği süreçleri, o imtihanlara diyor ki yüzebbihu ebnâehum ve yestahinisâehum. O diyor zalim Firavun diyor sizin erkek çocuklarınızı öldürüyordu. Ve kız çocuklarınızı onları her türlü kötü muamele yapmak için hayatta tutuyorlardı. Evet. Böyle siz efendim büyük ağır bir efendim bela başınızda vardı. Allah size ondan kurtardı diye nimete söylüyor. İkinci bir şey de bu yani azınlık olan, mazlum, mahkum olan toplumlarda bir kurtarıcı beklentisi hep olmuştur evet. Tarih boyunca. Günümüzde de bu devam etmektedir. İsrailoğulları, Mısır'daki İsrailoğulları arasında İbrahim neslinde bir peygamber gelecek. O bizim başımıza geçecek ve bizi bu
durumdan kurtaracak.
Kurtaracak diye bir beklentileri vardı. Bu Kıptiler tarafından da duyuruyordu. Hmm. Bu Firavun'un kulağına gidince böyle bir
önlem aldı kendince.
Önlem aldı. Böyle işte Musa Aleyhisselam'ın doğumunda tam böyle zamanlar bize denk geliyor. Denk geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kasas suresinin baş tarafında Musa Aleyhisselam'ın doğumundan Firavun sarayına gitmesinden, orada büyümesinden çok net bahsediyor.
Evet.
Yani bir çünkü aynı zamanda bir büyük bir mucize gerçekleşiyor çünkü. Orada diyor ki Musa'nın annesine biz vahyettik. İşte Musa'yı doğurdu. Ama Firavun erkek çocukları öldürüyor. Peki nasıl bunu kurtaracak? Vahyettik. Diyor ki efendim Musa'nın annesi sen çocuğu emzir. Ama bunun öldürülmesinden korkarsan bir sanduka yaptır. Sandukanın içerisine o bebeği koy. Bunu Nil'e bırak. Ama korkma, üzünlenme. Biz onu koruyacağız. Tekrar onu tekrar sana ulaştıracağız. Ve onu büyüteceğiz ve peygamber yapacağız.
Evet.
Yani orada ayet-i kerime çok ilginç bir ayet-i kerime.
Hazreti Musa'nın annesine bu bilgiler veriliyor daha en başta.
Tabii vahiy de geliyor. Gelince bir annenin emzirdiği bir aylık bir yavrusunu, iki aylık bir yavrusunu bir sandukaya da atıp da efendimle bırakması olacak şey değil.
Yani akıl işi değil.
Değil. Ama vahiy gelince, Allah'tan kalbede sağlam bilgi gelince ona karşı durmak mümkün değil.
Hocam bu vahiy bildiğimiz peygamberlik isyonunu yükleten bir vahiy değil de bir iç ilham gibi
i̇lham
düşünmemiz
değil.
Gerekir.
Kur'an-ı Kerim'e vahiy diyor tabii.
Buna da vahiy diyor evet.
Çünkü yani vahiy kelimesinde bir bağlayıcılık var. Vahiy kelimesinde bir icbar var. Yani bir kalbe Allah'tan bir vahiy düzeyine bir geldiği zaman o kişinin bu aklıma, bu akla uygun mu değil mi ya ne yapıyorum falan tarzını hiç düşünmeden onun gereğini yaptıracak bir kuvvet var vahiyde. Onun için vahiy kelimesinin kullanıldığı her yerde Kur'an-ı Kerim'de yani bir emretme ve o yapılan emrin mutlaka yerine getirilmesi ilgili bir sonuç
evet.
Doğuruyor.
Talimat gibi. Ha,
ama bizim alimlerimiz peygamberlere gelen o din vahyini diğer insana gelen vahiden Allah'tan gibi ayırmak için ilham diyerek orada çok güzel bir ayrım yapmışlar ve
isabet etmişler
birbirlerine karıştırmasında isabet etmişlerdir. Hı hı, evet. Bazen ilham diyebiliriz. Ama neticede bir anne ne yapıyor? Çocuğunu atıyor mu? Atıyor. Attıktan sonra efendim o çocuk dibi Nil'de böyle sandukada giderken Firavun adamları bakıyor ki suda bir sanduka.
Bebek var.
Bebek yok.
Ha, sanduk. Sadece sanduk doğru.
Tabii onu açıyorlar bakıyorlar içinde bir çocuk. Ama tabii Musa Aleyhisselam'da وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّتًا مِنِّي Cenab-ı Hak o Musa Aleyhisselam'ı yaratırken ona şimdi kendi muhabbetinden kendi zatından ona öylesine bir sevgi veriyor ki gözüne, yüzüne. Kim Musa Aleyhisselam'ın gözünü görürse onun için efendim bir muhabbet doluyor. Yani ona acıyor, ona efendim işte böyle seviyor falan böyle. Yani Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı dostuna düşmanı herkese sevdiriyor yani. Böyle bir işin başlangıcında bir ayrı mucize söz konusu. Bakıyorlar, çok seviyorlar. Alıyorlar, götürüyorlar şeye, Firavun sarayına. Bir erkek çocuk. Diyorlar ki bu mutlaka bizim kurtarmak için bunu buraya atmışlardır. Hemen bunu öldürün falan diyor. Deyince Firavun hanımı daha sonra tabii şehit olacak Asiye annemiz. Hı hı. Çocuğu alıyor. Yani öz evladını daha çok seviyor. Zaten çocuk da yok zaten.
Evet.
Sonra olmamış tabii. Seviyor. Bağrına basıyor. Diyor ki ya yapma diyor. Bunu öldürme diyor. Bu çocuk çok güzel bir çocuk. Ya bunu biz diye efendim evlat ederiz. Bunun çok hayrını görürüz. O bizim göz aydınlığı bir yavru, evet, falan deyince hanımının ricasını kıramıyor ve çocuk sarayda büyümeye başlıyor. Ama büyüyecek ama çocuk yeni bebek ve, evet, emzirmesi lazım.
Bu sırada Musa'nın kardeşi takip ediyor olması
tabii,
lazım.
Tabii emzirmesi lazım. Annesi diyor ki sen bunu takip et bakalım ne olacak çocuğun akıbeti. Kardeş de bakıyor ki aldılar Firavun sarayına
gitti. Evet.
Orada bir mucize daha gerçekleşiyor. Çocuk efendim hiçbir anneyi emzirmiyor. Yani uğraşıyorlar mı uğraşıyorlar falan, yemeyecek ölecek yani falan. Sonra Musa'nın ablası oraya sızıyor, giriyor bir şekilde. Diyor ki istersen ben onu emzirecek birisini bulabilirim diyor.
Size göstereyim.
Göstereyim. Alıyor. Annesini gösteriyor. O Cenab-ı Hak diğerlerin gözlerini kapatıyor. Ve günün sabahında efendim sandukaya atılan, denize atılan Musa günün akşamı olmadan annesinin
geri dönüyor.
Yanına dönüyor. Cenab-ı Hak diyor ki biz diyor işte efendim üzülmesin diye yaptık diyor. Biz diyor vaadimizi böyle gerçekleştiririz ama insanlar çoğu bilmezler diyor.
Evet.
Dolayısıyla Musa Aleyhisselam yani canının düşmanı olduğu kişi tarafından sarayda en güzel şekilde besleniyor. O da rivayetlerde tabii çok ikram ediyor Firavun. Musa'nın annesine de onu beslediği için kardeşine de çok ikram ediyor. Ve aynı zamanda Musa Aleyhisselam hürmetine ailesi de annesi ve kardeşi de çok efendim Firavun'un izzet ikramına nail oluyorlar yani.
Rahat içerisinde yaşıyorlar.
Oluyorlar. Evet. Şimdi bu doğumla alakalı gerçekleşen bir mucize. Tabi Musa Aleyhisselam'ı idarede tabi çok farklı bir doktora geleceğiyle ilgili de işin başında ne yapıyor? Böyle bir alametler gözükmüş oluyor falan böyle. Şimdi ikinci olarak bu Musa Aleyhisselam'ın bir Kıpti'yi öldürmesi meselesi var. Yani sarayda yani tahmin edin bir 18-20 yaşına kadar sarayda kalıyor.
Delikanlı olduğu aşamalarda.
Niye oradan nereden çıkarıyoruz? Çünkü bu olayın arkasında Kur'an-ı Kerim kısa anlatırken tabii böyle kesit kesit anlatıyor. Aradaki boşlukları bizim zihnimizle düşünceni doldurmayı bizden istiyor. Şimdi bakıyoruz ki işte velemma belaga eşuddehu ateynahu vesteva ateynahu hukme ve ilme diye hemen bir fasıl geliyor. Musa diyor büyüdü diyor. Olgunluk yaşına geldi diyor. Aklı başına geldi. Ortalama en az bir 20 yaş olması lazım. Yani çok küçük değildi yani. Ve diyor ona biz ilim verdik, hüküm verdik. Hatta tam peygamberlik de olmayabilir. Çünkü esas peygamberliğin daha sonra Medine'ye dolarken Tur'da olduğunu, orada vahyettiğini, seni seçtim, peygamberini yaptım diye efendim ifadelerini kullanıldığını, vahyin geldiğini falan orada görüyoruz. Dolayısıyla burada o peygamberliğe hazırlık faslında. Çünkü Cenab-ı Hak öncesinde ne yapabiliyor? O peygamberin namzeti insanlara daha öncesinden böyle vahiyler gönderebiliyor. Aynı şeyi Yusuf Aleyhisselam'da gördük. Hmm. Yusuf Aleyhisselam işte dediğim gibi 12 yaşında çocuk kuyuya atılıyor. Biz ona vahyettik diyor. Buradan çıkacaksın, işte Mısır'a gideceksin, kardeşlerime haber vereceksin diye vahyettik diyor. Dolayısıyla öncesinden böyle bir o peygamberliğe hazırlık safhalarının yaşandığını görebiliyoruz. Şimdi orada tabii Musa Aleyhisselam'ın hiç beklemediği, arzu etmediği bir olayın gerçekleştiğini ayet bize anlatıyor. Ayetler Kısas Suresi'nde. Tabii çok gergin bir ortam var. Firavun zulmediyor. İsrailoğulları ile o yerli Kıpt arasında tabii gerginlikler, evet, var. Çünkü bir taraftan zulmediyorlar. Dolayısıyla tabii rica etsinde böyle yani öylesine gergi bir şey var ki küçük bir kıvılcım bir yangın çıkarabilecek derecede bir gergin bir ortam,
evet,
olduğunu görüyoruz.
Ateş gibi yani tabiri
tabii, caizse. Evet, ateş gibi. Diyor ki bir millet uyurken diyor erken vakitte Musa diyor şehre girdi diyor. Ve yani bulunduğu yerden saraydan şehre indi. Baktı orada Kıptiler yerli halk Firavun'un kavmi. Hı-hı. Sıptiler işte Esbat'tan geliyor o Ben İsrail. Sıptiler ise İsrailoğulları. Baktı ki bir Sıptı ile kendi kavminden birisiyle bir Kıpti dövüşüyorlar. Hmm. Kavga ediyorlar. Sonra o Musa Aleyhisselam'ı görünce Ben İsrailli kişiye yardım istedi ondan. Bak dedi bana efendim bana zulmediyor dövüyor böyle diye. Musa Aleyhisselam geldi ona bir yumruk attı.
Bir tane vurdu.
Ama kastı efendim onu öldürmek değildi. Vurunca adam ya kalp krizinden mi ya bir şekilde efendim düştü öldü.
Sakallahu aleyh.
Evet öldü gitti.
Ölümüyle neticelendi.
Evet öldü ama Musa Aleyhisselam'ın beklediği bir şey değildi bu yani. Öldürme kastı yoktu.
Evet.
Orada Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Ya Rabbi diyor bu diyor şeytanla verir diyor. Benim ölüm niyetim yoktu ama neticede böyle bir nefsime zulmettim ve olmayacak bir şey yaptım. Çünkü yani bir de bunun tabii sonuçları olacak tabii.
Evet. Adam öldü sonuçta.
Denizde öldü ve ölen kişi de yani Firavun adamlarından diyelim ki. O şeyden. Zaten ortam çok gergin. Hı hı. Zaten efendim yani aleyhde çok gelişmeler söz konusu. Böyle olunca Allah'a sığınıyor. Cenab-ı Hak efendim istiğfar ediyor. Cenab-ı Hak seni bağışladım diyor orada. En azından efendim gönlünde bir şey kalmasın diye. Burada peygamberlerin Cenab-ı Hakk'a sığınmaları noktasında çok güzel örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. Onları dikkat etmemiz lazım. Yani kıssaları okurken, Kur'an-ı Kerim okurken o peygamber efendilerimizin Cenab-ı Hakk'a sığınmaları, af dilemeleri, mağfiret dilemeleri, onlar, o cümleler, o sığınmalar çok aslında bizim için örnek şeylerdir. Kâle Rabbi inni zalemtu nefsi fâfili fâfarele. Dedi ki ya Rabbi ben hata yaptım. Böyle bir kastım yoktu ama haten de olsa ölmüş oldu. Kendime zulmettim. Haksızlık yaptım. Dolayısıyla ya Rabbi beni bağışla diye Allah'a dua etti ve Allah da onu bağışladı. Ve dedi ki ya Rabbi bana verdiğin bu nimet sayesinde dedi beni affettiğine göre bundan sonra hiçbir zalime yardımcı olmayacağım diye de Cenab-ı Hak söz verdi. Beni hiçbir zalime yardımcı yapma ya Rabbi. Yani böyle bir pozisyona beni düşürme diye de dua etti. Şehirde tabii o gece saraya dönemedi. Orada geceledi ama tabii korkusu var. Bu duyurulacak, edecek. Sonra tabii bunun hesabı sorulacak diye tepkisi var. İdam cezası da var zaten. Bu tür şeyler. O meri kanunlarda kişi öldüğü zaman idam edici tarzında bir şey de onu Musa Aleyhisselam biliyor zaten böyle. Olacak ya. Ertesi gün sabahı oradan baktı ki dünkü o Sipti yani İsrail olan o kişiyi bir başka Kıptiliğin efendim kavga ediyor.
Adamın kanında varmış.
Evet adam azgın birisi yani. Hı hı. Adamın kanında kavgacı tipler yani. Böyle kavga tipler vardır. Evet hocam. Hocam. Yani rahat edemezler yani. Kavga etmeden rahat edemenin tipleri vardır.
Başının
yani.
Belaya girmediği bir an yoktur.
Yoktur. Şimdi tekrar ey Musa yetiş efendim bu da beni dövüyor falan. Musa Aleyhisselam dedi ki ya sen azgının birisin dedi. Sen
her başımı gün bir kere yaktın.
Yaktın yakacaksın deyince şimdi o baktı ki dün Kıpti'yi öldüren Musa bugün beni öldürecek diye korkarak dedi ki ey Musa dedi dün dedi birisini öldürdüğün için beni mi öldürmek istiyorsun? Hı hı. Deyince bu kez diğer Kıptı dünkü efendim maktulün katilinin Musa Aleyhisselam olduğunu öğrenmiş oldu.
Evet.
Olunca gitti haber verdi. Ben de dedim katili buldum. Deyince bu kez tabii Musa Aleyhisselam aleyhinde onu öldürmek üzere bir toplantı yapıldı. Ve Firavun'un sarayından birisi. Yani ben tefsirlere baktım. Bunu henüz bulamadım ama onu bulacağım. Bu kişi büyük ihtimalle Mü'min suresinde ve kâle racülün min âli firâne ve kâle racülün mu'minun.
Yektümü imanı, imanı evet, gizleyen kişi.
İmanı gizleyen ve Firavun ailesine aman Musa'yı öldürmeyin diye efendim söyleyen kişinin aynı zamanda
aynı kişi
olma ihtimali yüksek olduğunu görüyorum ama bir türlü şey yakalayamadım. Yani epey okumalar yaptım Sevan Hocam ama onu bulacağım inşallah.
İnşallah.
Tamam. O adam geldi dedi ki ey Musa dedi yani sarayda toplandılar. Seni yakalayıp öldürme kararı aldılar. Sana tavsiyem buradan hemen
kaç.
Sıvış. Evet. Başka türlü yakalarsa kesin öldürecekler. Evet. Ve Musa Aleyhisselam Medyen çöllerine efendim yollarına düşmüş oldu bu olay üzerine. Orada tabii Medyen kısmına da müsaadenizle efendim şey yapalım.
Evet.
Tabii Musa Aleyhisselam yapayalnız.
Evet yani suçlu bir halde yola düştü. Ne gideceği yer belli. Ne yapacağı belli. Bu haldeyken çöl yollarına düşmüş
düştü
oldu
tabii,
Hazreti
düştü.
Musa.
Ama Cenab-ı Hakk'a dedi ki ya Rabbi sen dedi bana yardımcı ol. Bana en doğru yolu sen göster ya Rabbi. Evet. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَى مَدْيَنَا قَالَ عَسَى رَبِّ اَنْ يَهْدِينَ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Yani Allah'a bağlı bir gönül. Zaten mustar.
Evet zor durumda.
Yani kesinlikle. Zor durumda. Yani Allah'tan başka tutunabileceği hiçbir dal yok. Yapayalnız. Aynı zamanda suçlu. Aynı zamanda memleketini terk etmiş vaziyette yapayalnız o yollarda ve aç. Diyor ki 800 gün yolculuk yaptı diyor. Yani Mısır'dan Medyen'e diyor yaya olarak bineği yok. O dağlar tepeler tam 8 gün yolculuk yaptığı 8 günde hiçbir şey yiyip içmedi. Yiyecek bir şey bulamadı daha doğrusu. Belki yollarda o. Yani
çok cüzi şeyler yani belki karşılaşmıştır.
Mevsim gereği meyve falan bir şey bulduysa bilemiyoruz ama Öyle diyeyim ki normal yiyeceğimiz pişmiş ekmek şu mu neyse falan bir şey bulamadı diyor. Ama hep Allah'a sığınma halinde. Medine geliyor. Gelir gelmez bu peygamberlerin hallerinin her hali ibretli, her hali calibi dikkat, her hali örnek gerçekten. Evet. Geliyor bakıyor ki Medyen kuyusu. Orada bir su kuyusu var. Orada insanlar davalarını getirmişler, davalarını suluyorlar. Ve hepsi işte birisi kuyu su çekiyor, içiriyor koyununa şeyine, onu gidiyor. Bir de bakıyor kenarda iki tane kızacağız. Oradan bekliyorlar. Bir türlü efendim sıra girip sıra de gelmiyor, efendim kuyuya yaklaşamıyorlar. Musa Aleyhisselam yorgun, bitkin, aç ama demek ki o peygamberlerin fıtratı öyle bir merhametle yoğrulmuş. Öyle bir insanlık, iyilikle efendim yoğrulmuş ki ya ben yorgunum arkadaşım, benim kim uğraşacak falan
demiyor. Kesinlikle.
Onların yanına geliyor. Ya siz ne burada bekliyorsunuz? Diyorlar ki ya biz efendim bir babamız var yaşlı. Evde yatıyor. O efendim bunlar efendim yapacak durumu söz konusu değil. Biz de onun iki kızıyız. Davaları getiriyoruz.
Bize kaldı.
Hı-hı. Ama insanlar da efendim su da gitmeden buraya yanaşamıyoruz. Netice bir iki tane gariban kızız. Onun için bekliyoruz. Onlar bitecek de ondan sonra falan. Bazen de ne oluyor? İnsanlar kuyunun suyunu çekiyorlar. Su kalmıyor. Bize kalmayınca hayvanlarım sus kalıyor. Öyle gidiyor. Böyle arşırıp duruyoruz.
Hazreti Musa hemen müdahale ediyor.
Musa Aleyhisselam hemen bir gelin bakalım şöyle. Geçiyor kuyunun başına. Alıyor kovayı. Çıkarı sular, hayvanlar güzelce efendim hepsini suluyor. Ondan sonra onları gönderiyor. Gönderdikten sonra tabii yine bir dua halinde.
İnni menzelte ile min hayrin fakir.
Rabbi inni lima enzelte ile min hayrin fakir. Ya Rabbi diyor. Ben diyor efendim senin bana ikram edeceğin, göndereceğin, indireceğin her türlü hayra muhtacım. Çünkü açım. Sahipsizim, kimsem yok, bir yatacak bir yerim yok, kalacak bir yerim yok burada işte.
Biz, ailesi yok, yuvası yok.
Tabii hiçbir şey yok tabii falan. Duasının peşinden fecaetu. Hemen o giden kızlardan bir tanesi alestihya, yani böyle utana, sıkala, çekine, neyse bir yabancı bir adam onun yanına gidip bir şey söyleyecek falan geliyor. Utangaç bir şekilde, istihya, hayalı bir şekilde diyor ki babam seni çağırıyor, sen bize iyilik yaptın, bize hizmet ettin, onun karşılığında bir ücret vermek istiyor. Geliyor, durumu anlatıyor. Rivayete göre bu şahıs Şuayb Aleyhisselam'dır. Evet. Yani böyle kayıtlarda geçiyor. Daha sonra böyle meşhur olmuştur. Şuayb peygamberdir. Şuayb Aleyhisselam'dır. Onun kıssasını daha önce anlatmıştık. Şeyde efendim bir önceki programlarımızda.
Yani iki peygamberin bir anda kesişmesi gibi bir hadise
yani
okulmuş
olur. Peygamber, birisi peygamber namzedi bir insan.
Doğru, ileride olacak. Hazreti evet, Musa henüz olmadı.
Evet. Ama o da peygamber namzedi. O da diyelim ki peygamber neslinden gelen bir şey. Yani Musa Aleyhisselam yani doğumu öyle, Firavun sana yetişmesi o şekilde. Cenab-ı Hakk'ın özel lütuflarına nail olmuş bir insan olduğu belli her haliyle. Ona durumu anlatıyor diyor. Böyle böyle böyle oldu diyor. Ben de kaçtım geldim buraya diyor. Durum bundan ibaret deyince. Ondan sonra dedi ki la tekhaf. Necetü bin kavmi zalimin. Yani burada Mısır hükümdarın burada hükme geçmez. Buraya kimse efendim buraya gelemez. Gelse de size bir şey yapamaz. Benim yanında olduğun sürece sana hiç kimse kılına dokunamaz. Zalimlerden sonra kurtulmuş oldun diye şey yaptı. Sonra tabii o kızlarda bir tanesi dedi ki babacığım sen hastasın. Biz efendim burada hayvanlara sulayamıyoruz, bakım edemiyoruz. Bir çobana ihtiyaç var. Eğer uygun görürsen bu delikanlı çok emin birisi, çok kuvvetli birisi. Nereden gördün kuvvetli olduğunu? Çünkü o da kuyudan su çekerken yorgun argın o halde ama Musa Aleyhisselam da gerçekten böyle.
Evet. Yani, bir yumrukla adam evet, öldürecek
baba,
kişi.
Baba yiğit gerçekten belki 20 yaşlarında falan böyle yani taşı sıksa suyu evet, çıkaracak evet, şekilde yani 8 günlük yollara gelmiş asusuz ama ona yine o kuyudan suları
kalkmış,
alıp çıkarıyor yani. Diyor ki efendim inne hayra men istecel kaviyyül emin senin diye efendim yani ücretle çalıştıracağın kişi işte bu adam olmalı. Çünkü o çok kuvvetli, çok da emin. Kuvvetini orada görmüş oldu. Peki eminliği nasıl gördü? Eminliği diyor, diyor babam sana içeri deyince diyor. Dedi ki diyor, ben dedi önde yürüyerim. Sen arkandan gel. Ben ileri giderken sağa sola dön diyerek bana tarif edersin. Ve diyor, beni önden yürütüp arkandan yani bir yabancı bir kadına bakmış olmayayım veya efendim öyle bir şey olmasın diye ben de onun çok emin insan olduğunu oradan gördüm diyor.
O da buradan anlaşılmış oldu.
Evet. Diyor ki Musa Aleyhisselam'ın diyor yani o asaletini iyi bir insan olduğunu diyor tespitte iki kadının diyor firaseti çok önemlidir diyor. Bunun birisi Firavun Hanım'ı Asiye annemiz. Niye? Çünkü çocuğu görüyor. Bu diyor göz aydınlığı olur diyor. Bu bize fayda verir diyor. Ve onu keşfetti diyor. Musa Aleyhisselam'ı keşfetti diyor. Onu diyor ölümden kurtardı. Kurtulmasına vesile evet. oldu. İkincisi de Şuayb Aleyhisselam'ın kızı diyor. O da diyor efendim orada onun diyor kimliğini, kişiliğini diyor böyle diyor. Net görmüş oldu ve ikisi de bu şeyin de tespitini isabet etti falan diye. Şuayb Aleyhisselam o kızıyla evlendiriyor onu. Niye? İhtiyaç oluyor. Diyor ki 8 sene hizmet edersen diyor bana sözleşelim. Ben sana kızımı diyor. Nikahlarım diyor. Ama eğer 10 sene hizmet edersen daha iyi olur diyor. Orada güzel bir anlaşma yapıyorlar. Musa Aleyhisselam diyor ki bak anlaşıyoruz diyor. Sen salih bir insansın diyor. Ama sonra diyor bu anlaşmaya diyor şey yapmak yok. Yani aykırı davranmak yok. Güzelce ben bu işe varım. Sen de bu şekilde anlaşalım. Ama daha sonra bilahare yok böyle dememiştim, söylemiştim tarzında böyle olmasın. O anlaşma metinlerini çok net şey yapıyorlar. Allah'a şahit tutuyorlar. Tabi Musa Aleyhisselam anlaşmasına sadık kalıyor. Şuayb Aleyhisselam bir peygamber olarak ona herhangi artı bir şey, bir yük çıkarmıyor. Ve bu şekilde efendim orada bir 8 veya 10 yıl hizmet ediyor Musa Aleyhisselam.
Dolayısıyla Musa Aleyhisselam Mısır'dan o Hercümerç'ten kaçıp kendisine bir yuva bulmuş, bir salih eş edinmiş ve nispeten de güvenli bir mekan elde etmiş oluyor ve 8 veya 10 yıl arasında da orada kalmış oluyor. Ardından Hazreti Musa'nın tabii ki diğer hadiseleri gelecek. Dilerseniz burada bırakmış olun değerli hocam. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan çıkışını ve Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla evlenmesi hadisesini aktarmış bulunduk. İnşallah Hazreti Musa bahsine bir sonraki programda devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.